Nasıl dua etmeliyiz? Peter Usta'nın Martin Luther'den olan ricası, Luther'in kendisine neden değil, nasıl dua etmesi gerektiğini öğretmesiydi. Bu çok önemli bir konudur. Çoğu zaman kilise önderleri ve öğretmenler, topluluklarına belli başlı bir yöntemle dua etmesini öğütler. Çünkü bu onların görevidir, fakat nasıl yapacağını gösteremezler. Nasıl sorusu, İsa'dan kendilerine dua etmesini öğretmesini isteme konusunda öğrencileri harekete geçirmişti. İsa'nın sıra dışı gücüyle dua yaşamı arasındaki bağlantıyı açıkça görebiliyorlardı. İsa onların bu ricasını kırmadı. Onlara ve bize Rabbin duası diye adlandırdığımız duayı verdi. İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri ona, "Rab," dedi. "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara dedi ki, dua ettiğiniz zaman şöyle deyin. "Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar." Luka 11. bölüm 1. ve 4. ayetler arası. Matta 6. bölüm 9. ve 13. ayetler arası. Bir görev olarak dua. Kutsal kitap Tanrı halkının dua eden halk olmaya çağrıldığını bol miktarda açıklıyor. Eski antlaşma ateşli bir şekilde dua eden sayısız bay ve bayan örneğiyle doludur. Örnek olarak, Rab'be bir oğul için yalvaran Hanna örneğini ele alalım. Kocası Elkana, "Hanna neden ağlıyorsun? Neden yemek yemiyorsun?" derdi. "Neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için 10 oğuldan daha iyi değil miyim?" Bir gün bunlar Şilo'da yiyip içtikten sonra Hanna kalktı. Kahin Eli, Rabbin tapınağının kapı sövesi yanındaki sandalyede oturuyordu. Hanna, gönlü buruk, acı acı ağlayarak Rab'be yakardı ve şu adağı adadı. "Ey her şeye egemen Rab! Cariyenin kaygısına gerçekten bakıp beni anımsar, cariyeni unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek." Hanna Rab'be yakarışını sürdürürken Eli onun dudaklarını gözetliyordu. Hanna içinden yakarıyor, yalnız dudakları kımıldıyor, sesi duyulmuyordu. Bu yüzden Eli, Hanna'yı sarhoş sanarak, "Sarhoşluğunu ne zamana dek sürdüreceksin? Artık şarabı bırak," dedi. Hanna, "Ah, öyle değil efendim," diye yanıtladı. "Ben yüreği acılarla dolu bir kadınım. Ne şarap içtim, ne de başka bir içki. Sadece yüreğimi Rab'be döküyordum. Cariyeni kötü bir kadın sanma. Yakarışımı şimdiye dek sürdürmemin nedeni çok kaygılı, üzüntülü olmamdır." Eli, "Öyleyse esenlikle git," dedi. "İsrail'in Tanrısı dileğini yerine getirsin." Hanna, "Senin gözünde lütuf bulayım," deyip yoluna gitti. Sonra yemek yedi. Artık üzgün değildi. 1. Samuel, 1. bölüm 8. ve 18. ayetler arası. Tanrı, Hanna'nın duasını yanıtladıktan sonra Hanna tekrar dua etti. Bu seferki duası şükran duasıydı. Bu duanın İsa'nın annesi Meryem'in Hamd ilahisindeki duasıyla benzerlik taşıması kolayca görülüyor. 1. Samuel 2. bölüm 1. ve 10. ayetler arasıyla Luka 1. bölüm 46. ve 55. ayetler arasını kıyaslayın. Hanna'nın duası, eski antlaşmada yazılı olan birçok duadan sadece bir örnektir. Mezmurlar, Davut ve başkalarının dualarından oluşan bütün bir derlemeyi kapsar. Yeni antlaşma, imanlılar arasında hatta özellikle İsa'nın kendisi tarafından düzenli olarak alışkanlık haline getirilen dualara tanıklık eder. Dua, kutsal kitaptaki atalarımızın bir özelliği olduğu için bizler için de örnek bir ölçü oluşturur. Bu örnekler dışında, elçiler ve İsa tarafından bizlere açıkça verilen buyruklar var. Elçi Pavlus, okuyucularını dua yaşamlarında gayretli olmaları konusunda sürekli teşvik ediyor. Örneğin, "Ümidinizi düşünerek sevinin. sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. Romalılar 12. bölüm 12. ayet. İki tarafın onayıyla ve geçici bir süre için kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi reddetmeyin. Sonra yine birleşin ki şeytan kendinizi denetleyemediğinizden dolayı sizi ayartmasın. 1. Korintliler 7. bölüm 5. ayet. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Filipeliler 4. bölüm 6. ayet. Çünkü her şey Tanrı'nın sözü ve duayla kutsal kılınır. 1. Timoteus 4. bölüm 5. ayet. İsa bizlere yılmadan daima dua etmemizi söylüyor. İsa adaletsiz yargıç benzetmesinde şöyle diyor. İsa öğrencilerine hiç usanmadan her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı. Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç varmış. Yine o kentte bir dul kadın varmış. Yargıca sürekli gidip, davacı olduğum kişiden hakkımı al diyormuş. Yargıç bir süre ilgisiz kalmış. Ama sonunda kendi kendine, ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da, bu dul kadın beni rahatsız ettiği için onun hakkını alacağım. Yoksa tekrar tekrar gelip beni canımdan bezdirecek demiş. Rab şöyle devam etti. Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Luka 18. bölüm 1. ve 6. ayetler arası. Bu benzetmede Rabbimiz yapmamız gereken bir şeyden, yani her zaman dua etmekten bahsediyor. Gereken sözcüğü ahlaki veya manevi zorunluluğu ifade eder. İsa'nın bizlere yapmamız gereken diye söylediği şeyler, yapmamız gereken ciddi görevlerdir. Egemenlik merkezli. Rabbin duası Tanrı'nın egemenliğini ve görkemini vurguladığı gibi, bizim dualarımız da böyle olmalıdır. Bu da bulunduğumuz durum ve ihtiyaçlarımızın ötesinde daha büyük bir resmi görerek Tanrı'nın dünyadaki işleyişi için dua etmek demektir. Geçenlerde Archie Parrish kilisemizde bizleri ateş takımlarına ayıran bir çalışma düzenledi. Bu takımlar birbirlerini düzenli bir şekilde dua etmeye teşvik etmek için düzenli olarak toplanan 4 kişiden oluşuyordu. Takımlar ilk 3 ay boyunca her gün dua etme kararı alıyorlar. İkinci 3 aylık döneme geçildiğinde de her gün edilen dua zamanı 30 dakikaya çıkıyor. Her yeni 3 aylık döneme girildiğinde gündelik dua etme zamanı 15 dakika artıyor. Ta ki dua savaşçıları günde 60 dakika dua edene kadar. Şu anda topluluğumuzda bu çalışmayı yapan 60'tan fazla kişi var. Buna ek olarak, topluluk bir bütün olarak her öğün ben ve ailem için dua edeceklerine dair söz verdiler. Topluluk tarafından bu kadar çok duayla desteklenmek her kilise önderine olduğu gibi beni de sıra dışı bir şekilde bereketledi. Dua eden bir kilisenin daima etkili bir kilise olacağına inanırım. Bir dua örneği. Rabbin duası bir örnektir. Bu dua bize tam anlamıyla bir dua sunmakta kalmaz, aynı zamanda duada izlemek için bir yol da sunar. Örneğin ilk cümleye bakalım. Dua Tanrı'ya baba adıyla kişisel bir şekilde hitap edilmesiyle başlıyor. İsa zamanında Tanrı'ya böyle hitap etmek çok radikal bir şeydi. Çünkü Yahudiler Tanrı'ya baba olarak hitap etmezlerdi. İsa Tanrı'ya sürekli olarak baba diye hitap etmekle kalmadı. Bizleri de aynı şeyleri yapmaya davet etti. Duadaki ilk rica, Tanrı'nın kutsal olarak saygı görmesidir. Buradan da İsa, Tanrı'nın egemenliğinin galip gelmesini diliyor. Bizler de Tanrı'nın egemenliğinin gelmesi ve gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de Tanrı'nın isteğinin olması için dua etmeliyiz. Rabbin duasındaki ilk rica ile sonraki iki rica arasında mantıksal bir bağlantı olup olmadığını hep merak etmişimdir. Eğer varsa, bu da Tanrı'nın adı kutsal olarak saygı görene kadar Tanrı'nın egemenliğinin gelişini görmeyi veya gökyüzünde yani Tanrı'nın sürekli olarak kutsal, kutsal, kutsal diye şarkı söyleyen seraflarla sarılı olduğu yerde olduğu gibi, yeryüzünde de isteğinin olmasını bekleyemeyeceğimizdir. Dolayısıyla dualarımıza başlarken Tanrımızın önünde saygıyla eğilmemiz ve Tanrımızı sevgili ve kutsal göksel babamız olarak kabul etmemiz gerekir. Bir ayrıcalık olarak dua. Dua görevi veya zorunluluğu, görev olduğu kadar ayrıcalık olmasıyla dengelenir. Paulus, aklanmamızın meyveleri ve sonuçlarından bahsederken şöyle diyor. Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa, Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk. Ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek ümidiyle övünürüz. Romalılar 5. bölüm 1. ve 2. ayetler arası. Eski Antlaşma'da Tanrı'ya erişmek tapınağının kutsal yeri ile kutsalların kutsalının birbirinden ayrı olması yüzünden sınırlıydı. İmanlılar tabii ki de dua edebiliyorlardı fakat Tanrı'nın görkemli huzuruyla aralarında belli bir mesafe vardı. Sadece başkâhinin senede bir kez olmak üzere kutsalların kutsalına girmesine izin vardı. Ayırım duvarı diye adlandırılan kalın bir perde girişi koruyordu. Ancak İsa çarmıha gerildiğinde, Yeruşalim'de bir deprem oldu ve yarattığı karışıklıkta bu perde ortadan ikiye yırtıldı. Mesih'in kefaret ödeyen ölümüyle artık babaya yeni ve daha özgür bir erişim hakkı verildi. Mesih, bizim yerimize Tanrı ile barışı sağladı ve aradaki bozukluğa son verdi. Artık bizler, dualarımızla kutsalların kutsalına girmeye davet ediliyoruz. Ne büyük bir ayrıcalık. Bu yere girerken de artık yabancılar olarak değil, ayrıcalıklı çocuklar olarak Tanrı'nın ailesine kabul edilmişler olarak giriyoruz. Bu mecazi aile kavramı, kilisenin mecazi bir şekilde Mesih'in gelini olarak adlandırılmasıyla yeni antlaşmada iyice vurgulanıyor. Paulus'un 2. Korintliler 11. bölüm 1. ve 2. ayetler arasındaki öğretişini düşünün. Umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur, beni hoş görün. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş bir kız gibi tek bir ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Kutsal kitapta kullanılan kıskançlık kelimesiyle mücadele ediyoruz. Çünkü kıskançlığı gıpta etmek ve göz dikmekle ilişkilendirip bir Hristiyana yakışmayan bir özellik gibi günah olduğunu düşünüyoruz. Ancak kutsal yazılar Tanrı'yı kıskanç bir Tanrı olarak tanımlıyor. Kutsal kitap böyle derken, Tanrı'nın kendisinde olmayan ve bizlerde bulunan bir şey varmış gibi, yarattıklarına bakıp kıskançlıktan çatladığını kastetmiyor. Tanrı bizi kıskanmaz. Bizler için kıskançlık duyar. Bu da Tanrı'nın iyiliğimiz için son derece endişe ettiğini gösterir. Bu da Pavlus'un bahsettiği tanrısal kıskançlıktır. Pavlus, ruhsal çocuklarını Mesih'e nişanladığı için onların iyiliği adına kıskançlık duyuyordu. Paulus, mecazi olan bir evlilik kavramını Efesliler 5. bölüm 22. ve 23. ayetler arasında da daha da ileriye götürüyor. Burada yazılanlar günümüzde çok tartışma yaratıyor. Çünkü kadına, kocasına itaat etmesi söyleniyor. Bu sorun bir yana dursun, metinde yazanlar Mesih'le gelini olan kilise arasındaki gizemli ilişkiyi inceliyor. Bu ilişki, tarihte elçilerin inanç bildirgesindeki azizlerin birliği diye geçer. Hristiyanlık mistik bir uygulama değildir. Mistik dinlerin genel amacı Tanrı ile ruhsal bir birliğe erişmektir. Bu istek çoğu zaman evrende ya da başka bir nesnede bir ifadesiyle açıklanır. Bireylerin bir olmasındaki amaç aynı okyanusa düşen ve sonunda bir daha okyanustan ayrılmayacak olan bir su damlası gibi bütünle birleşmektir. Bu tür bir mistisizm tamamıyla Hristiyanlıktan farklıdır. Hristiyan inancı, hedefimizi asla Tanrı gibi olmak veya Tanrı tarafından yutularak bireysel kişiliğimizi kaybetmek olarak görmez. Ruhsal büyümenin hedefi, Tanrı ile kişiliklerimizi yok eden bir çeşit birliktelik oluşturmak değildir. Tersine, hedeflenen birliktelik, zengin bir paydaşlığın yer aldığı özel bir ruhsal birlikteliktir. Dua ve paydaşlık şu şekilde birbirine bağlıdır. Paydaşlık kelimesi, pay kökü ve ile anlamına gelen daş kelimelerinden oluşur. Bizler paydaşlıkla, iki kişi arasında olabilecek en yakın ilişkinin bulunduğu evlilik birlikteliğini yaşarız. Kutsal kitap, evlilik için iki kişinin bir olduğu bir olay diyor. Bu tür bir birliktelikte iki kişi de kendi kimliklerini kaybetmez. Bunun yerine ilişkilerine ruhsal bir birliktelik getirecek seviyede bir etkileşim yaşarlar. Yeni antlaşma sık sık kutsal ruhun çalışması sayesinde bizlerde meydana gelen değişim aracılığıyla Mesih'te olmamızın sağlandığını söylüyor. Ayrıca yeni antlaşmadan Mesih'in kendi halkı arasında oturduğunu ve bu sayede her Hristiyanın Mesih'te ve Mesih'in de her Hristiyan'da olduğunu öğreniyoruz. Dilimizdeki yeni antlaşmayla yeni antlaşmanın orijinal dili olan Grekçesi arasında kolayca anlaşılamayan ifade farklılıkları vardır. Kutsal kitap bizlere, Mesih'e iman edin dediğinde, buradaki e ekinin Grekçedeki karşılığı eis kelimesidir. Bu kelime tam olarak içine anlamına gelir. Eğer bir odanın dışındaysanız ve içeri girmek istiyorsanız, odaya girmek için kapıdan veya benzeri bir yerden geçmeniz gerekir. Bu geçiş, odanın içine giriştir. Kapıdan geçtikten sonra da artık odanın dışında değil, içindesinizdir. Bu durum için kullanılan Grekçe sözcükse en'dir. Yeni antlaşmadaki anlamıyla bizler Mesih'teyiz. Çünkü imanla Mesih'in içine girdik. Mesih de bizim içimize girdi. Bu en mükemmel ve ruhun Mesih'le olan birlikteliğinden gelen bir evliliktir. Mesih'le olan birlikteliğimiz, birbirimizle olan birlikteliğimizin de temelini oluşturur. Eğer ben Mesih'te, Mesih bende ve siz de Mesih'te, Mesih de sizde ise, açıkça görülüyor ki ikimiz de Mesih'te birleşmişizdir. Mesih'te birleşen herkes, birbirlerinde de birleşmişlerdir. İşte bu yüzden, kilise Mesih'in görünmeyen bedeni ve kutsalların paydaşlığı olarak gösteriliyor. Kutsalların paydaşlığı mükemmel olmasına rağmen, Mesih'le olan paydaşlıkla karşılaştırılamaz bile. Mesih'le olan paydaşlığımız, onunla duadaki iletişimimizin temelini oluşturur. Evli insanlar sıklıkla iletişim bozukluğu yaşarlar. Bir bayan, "Kocam benimle konuşmuyor," der. İletişim koptuğu zaman beraberinde iki kişi arasındaki paydaşlık da bozulur. Evlilikler genelde böyle başlamaz. Çiftler, kur yapma dönemlerinde genelde iletişim kurarlar. Eşim ve ben, evlenmeden önce 8 yıldan fazla bir süre çıktık. Bu 8 yılın 6 yılı boyunca farklı okullarda okuduk. Her gün onunla şehirler arası görüşme yapıyor ve her gece ona mektup yazıyordum. O da bana her gün yazıyordu. Birbirimizle yakın iletişimde bulunmak istiyorduk. Bu telefon görüşmelerini veya mektup yazmalarını mecburiyetten değil, istediğim için yapıyordum. Yazdığımız mektuplar bilgi mektupları değil, aşk mektuplarıydı. İşte dua budur. Mesih'le bir sevgi ilişkisi olanların kurdukları iletişimdir. Ne büyük bir ayrıcalığa sahibiz. Dua. Almanya'nın küçük bir kasabasında yaşayan bir berber, bir gün sabahın erken saatinde dükkanına gitmiş. Berberin adı Peter Beskendorf'muş. Fakat köyünde Peter Usta olarak tanınıyormuş. O sabah Peter Usta, sürekli müşterilerden birini tıraş ederken dükkana iri bir adam girmiş. Peter, dükkana giren bu kişinin yetkililer tarafından aranan bir kaçak olduğunu anlamış. Aslında adamın başına bir ödül koyuluymuş fakat Peter bu konuda hiçbir şey söylememiş. Peter Usta, müşterisiyle işini bitirdiğinde berber koltuğuna kaçak olan adam oturmuş ve saç sakal tıraşı istemiş. Peter, müşterinin ricasına uyarak adamın yüzü için usturasını kayışa sürmeye ve sabunu köpürtmeye başlamış. Peter, tıraşa başlamış. Bıçağın keskin kenarını adamın boynunda gezdiriyormuş. Peter, küçük bir kuvvet uygulayarak adamın boğazını kesip ikramiyeye konabileceğini biliyormuş. Peter'ın böyle korkunç bir şey yapma niyeti yoktu. Adamı tanıyordu. Adamın Peter'ın dükkanını ilk ziyaret edişi veya ilk defa berber koltuğuna oturuşu değildi. Aslında Peter, adamı sadece tanımıyor, aynı zamanda seviyordu da. Adam bir müşteriden de öte Peter'ın dostu, akıl danışmanı ve kahramanıydı. Almanya'nın Wittenberg köyündeki Peter Beskendorf'un berber koltuğuna oturan kişi Martin Luther'di. O gün Peter Usta Martin Luther'i tıraş ederken bu büyük reformcuya bir soru sordu. "Doktor Luther, bana nasıl dua etmem gerektiğini öğretebilir misiniz?" Luther bundan zevk duyacağını söyledi. Aslında çok meşgul bir teoloji doktoru ve Protestan reformunun önderi olan Luther, evine çekilip Peter için "A Simple Way to Pray," yani dua etmek için basit bir yöntem adlı küçük bir kitap yazdı. Luther'in kitabı nasıl dua edileceği konusuna odaklıydı. Ancak biz öncelikle neden dua sorusuna yönelelim. Lütuf aracı olarak lütuf. Duanın sadece görevimiz veya ayrıcalığımız olması yüzünden değil, aynı zamanda güçlü bir lütuf aracı olması yüzünden de dua ediyoruz. Bu da Tanrı'nın kendi isteğinin yerine gelmesi için duayı kullandığı anlamına gelir. Dua, bir şeyler değiştirir mi? Evet cevabını vermeliyiz. Dua bizleri ve birçok şeyi değiştirir. Yakup 5. bölüm 13. ve 18. ayetler arası bizlere şunu öğretiyor. İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Biri sevinçli mi? İlahi söylesin. İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse günahları bağışlanacak. Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. İlyas da aynı bizim gibi bir insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti ve 3 yıl 6 ay yeryüzüne yağmur yağmadı. Tekrar dua etti ve gök yağmurunu, toprakta ürününü verdi. Bu bölüm bizlere doğru kişinin yakarışının çok güçlü ve etkin olduğunu öğretiyor. Etkindir sözcüğü, önemli bir etki yaratır anlamına geliyor. Böyle dua etkindir, gerçek güce sahiptir. Duanın gücü, Tanrı'nın kendi amaçladığı sonlara varmak için kullandığı bir araçtır. Tanrı kurtuluşumuz için müjdeyi bir güç olarak kullandığı gibi, kurtuluşa yol açması için de duanın gücünü kullanır. Dualarımız, Tanrı'yı bir şey yapmaya itmez. Fakat Tanrı, kendi isteğini yerine getirmek için kendi aracı olarak duaları kullanır. Monica, Aziz Augustine'in annesiydi. Monica, inançlarına bağlı bir kadındı ve günahında ilerleyen, yüreği değişmemiş ve dik kafalı genç oğlu için son derece üzüntü duyuyordu. Monica, oğlunun iman etmesi için her gün gözyaşları içinde dua ediyordu. Bir fırsatını bulup, dualarının boşa gitmediği konusunda biraz güven ve teselli bulmak için ünlü psikopos olan Milanlı rahip Ambrose'yi ziyaret etti. Ambrose, Monica'yı yanıt almak için sorulmayan sorulardan bir tanesiyle teselli etmeye çalıştı. Monica, bu kadar gözyaşına ait bir çocuk kaybolabilir mi? Ambrose'nin umduğu cevap hayırdı. Böyle imanla dua eden annenin çocuğunun eninde sonunda lütuf bulacağını düşünüyordu. Buna katılmıyorum. Kederli bir annenin gözyaşlarıyla ettiği dualar, çocuğunun iman etmesini güvence altına alamaz. Bunun olma olasılığı yüksektir. Bunun yanında bu düşünceyle teselli bulmak oldukça zordur. Hararetle ve gözyaşlarıyla vaaz verebilirim ve kimse iman etmeyebilir. Fakat sonuç olarak Tanrı'nın sözü boş dönmeyecektir ve aynı şekilde Tanrı'nın halkının duaları asla boşa gitmez. Dua işler ve bu da dua etmek için muazzam bir teşviktir. Neden dua etmeliyiz?
Bu soruya verilecek mantıklı cevaplardan sadece 3 tanesi üzerinde duracağız. İlk olarak, çünkü dua her Hristiyanın görevidir. İkinci olarak, çünkü dua bir ayrıcalıktır. Üçüncü olaraksa, çünkü dua güçlü bir lütuf aracıdır. Uygulamaya yönelik öneriler. Archie, bu dua girişimine uygulamada rehberlik etmesi için Luther'in A Simple Way to Pray, yani dua etmek için basit bir yöntem adlı kitabını yorumlayan küçük bir kitapçık yayınladı. Luther'in yazdığı bu kitap, bugüne kadar karşılaştığım şeyler arasında dua etme şeklimi en çok değiştiren kitaptı. Luther, Peter Usta'ya her gün duaya zaman ayırmasını öneriyordu. Üzerimizdeki baskılar, sürekli olarak dua zamanımızı bölme tehdidi taşıdıkları için, duaya düzenli bir zaman ayırmak veya zaman çizelgesi hazırlamak bizlere yardımcı olacaktır. Luther ayrıca İsa gibi Peter Usta'ya odaklanabilmesinin kolay olduğu bir yere gitmesini tavsiye etmişti. Duada, berber olmak gibi senin görevindir. Senden en son isteyeceğim şey, suratımı sabunla köpürtürken ve bıçağını çıkarıp beni tıraş ederken aklının başka bir yere dağılmasıdır. Aklının başka yerlere gitmesiyle işe başlamanı ve işini boğazımı kesmekle bitirmeni istemem, demişti. Luther'in kitabından elde ettiğim en zengin öneri, üç şey aracılığıyla dua etmek oldu. Rabbin duası, on emir ve elçilerin inanç bildirgesi. Örnek olarak, Rabbin duasını etmekle, Rabbin duası aracılığıyla dua etmek arasında önemli bir fark vardır. Rabbin duası aracılığıyla dua etmek, duadaki her bir ricaya sırayla odaklanmaktır. Örneğin, sadece adın kutsal kılınsın demek yerine, Ya Rab, adının saygı ve onur görmediği, küfür olarak kullanıldığı bir çağda yaşıyoruz. Görkemini öyle bir göster ki, kimse senin adını çamurda sürüklemesin veya önemsiz ve değersiz bir şey gibi görmesin. Senin adın, sana olan hayranlığımızın bir göstergesi olarak dudaklarımızda ve yüreklerimizde olsun. Senin kutsal adına yüreğimle ve dudaklarımla daima saygı göstermem için bana lütfunu ver, diye dua edebilirim. Benzer şekilde Rabbin duasındaki, on emirdeki ve elçilerin inanç bildirgesindeki diğer şeyler için de dua ederiz. Tanrının önüne başka tanrılar koyarak herhangi bir şekilde bir putperestliğe düşmemek için dua ederiz. Elçilerin inanç bildirgesiyle gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olanın görkemini yüceltiriz. Bu üç madde bizlere dualarımızı asabileceğimiz mandallar sunar. İnsanlar genelde duada dolu dolu bir saat geçirmeye yanaşmazlar. Buradaki temel düşünce, dualarımızın süresi konusunda katı olmak veya belirtilen süre kadar dua etmediğimizde suçluluk duymak değildir. Luther, bazı zamanlar günün kaygılarının onun üzerine çok baskı yaptığını ve günün sonunda başını yastığa koyup Rabbin duasını ettiğini, on emir ve elçilerin inanç bildirgesini ezbere söylediğini ve ardından uykuya daldığını söylerdi. Bir başka dua yapısı da tişidir. Tapınma, itiraf, şükran ve yakarış. Ben bu yapıyı çoban olarak kilisede ettiğim dualarda kullanıyorum. Bu dua yapısı, her duanın içermesi gereken hayati öğelere odaklanmamızı sağlıyor. Çoğu zaman dualarımız, Tanrı'dan koparabileceğimiz bereketler için yalvarışta bulunmamızla ve arkadaşımız, ailemiz için dileklerde bulunmamızla sınırlı kalıyor. Bunu çok küçük yaşta, Tanrı annemi, babamı, ablamı, abimi, büyük annemi ve benzeri, bereketle diye dua ederken öğreniyoruz. Tabii ki de ailemiz, arkadaşlarımız ve ihtiyacı olan kişiler için dua etmek iyidir. Ancak, duanın yakarış ve şefaatten daha öte bir şey olduğunu anlamamız gerekiyor. İtiraf edeyim, öğrencilerinin kendilerine dua etmesini öğretmesi ricasına, İsa'nın verdiği yanıt beni gerçekten şaşırtıyor. İsa'dan şöyle bir şey demesini beklerdim. Eğer dua etme yeteneğine sahip olmak istiyorsanız, Kutsal Ruh'un esiniyle yazdırılan mezmurlara bakın. Ya da İsa, öğrencilerini Hanna veya Nehemya gibi kutsalların yazılı olan dualarına yönlendirebilirdi. Bunun yerine onlara 2000 yıldır Hristiyanlara ilham, teselli ve güç veren Tanrı ile iletişim örneği sundu. Rabbin duası olsun, on emir olsun, elçilerin inanç bildirgesi olsun, tişi olsun veya başka bir şey olsun, örnek olarak neyi alırsak alalım, önemli olan dua etmemizdir. Kişisel olarak ben, Dr. Martin Luther'den dua etmesini öğretmesini istemeye cüret eden Wittenberg'deki bu berbere daima minnettar kalacağım. Berberin ricasına ve Luther'in bu ricaya yanıt vermesine teşekkür ediyorum. Birçok kişi dua yaşamında derinlere iniyor.